Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Bugün yayının başlığında gördüğünüz şey önümüzdeki dönem için bir sinyal olsun sizin için. Kafanızın bir yerinde koyun. Çünkü süreç son derece hızlandı. Yazın bunu aklınızın bir kenarına. 23 Temmuz 2020 sabahı biz bunu konuşmuştuk diyeceksiniz. Aşağıdan 3 noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri? Ben de hemen sosyal medyadan Twitter üzerinden paylaşımlarımı yapayım. Diğer dostları çağıralım. Hep beraber oturalım, konuşalım. Neden süreç hızlandı? Nedenin aslında karşılığı çok basit. O soruya verilecek cevap çok basit. Çünkü bu saatten sonra partilileri tarafından koşulsuz olarak üzerinde zerre kadar düşünmeye gerek görülmeksizin liderliği kabul edilen Tayyip Erdoğan'ın aynı liderlik statüsünün, vasfının ne diyeceksiniz adını artık, onun topluma da dayatılması için başka çare kalmadı. Bu saatten sonra çok ciddi bir şekilde AKP içinde tasfiye olmasını beklemek kaçınılmaz bir şekilde gerçeklik. Neden böyle olacak? Çünkü yayının başlığında gördüğümüz şey artık toplumsal gerçekliğimiz. Yani Erdoğan artık etrafına şunu diyecek, hatta etrafında birinci halkayı, belki ikinci halkayı oluşturacak insanlar şunu söyleyecekler. Diyecekler ki, iyileri o yaptı. Kötüler maalesef bizden kaynaklandı. Beceremedik, biz yapamadık. Çünkü tepeden dayatılacak hikaye bu. Dün sabah yayında konuşma sırasında şunu anlattım size. Göreceksiniz dedim. Bugün Erdoğan konuşacak. Bugün konuşacak. Yani gencecik bir kızın, 27 yaşında bir kadının, gencecik bir kadının öldürülmesi, vahşice öldürülmesi üzerinde 2,5 saat boyunca kelimenin tam anlamıyla geyik yaparak 2 yıllık başarısız bir başkanlık dönemi anlatan Erdoğan tek bir cümle kurmadan konuşmasını bitirdi. Üstelik öyle bir konuşmadan bahsediyoruz ki konuşma cansız, ruhsuz, karşılığı yok. İzleyenler açısından bile bir karşılığı yok. Nasıl bir karşılıksızlık ki bu? İnsanları alkışlamak zorunluluğu hatırlatılıyor. Yani burada bunu hatırlayıp mutlaka konuşmak, konuşulurken de alkışlamak zorundasınız diye. Çünkü toplumsal karşılığını yitiren, 20 sene önce aslında Türkiye'de siyasetin gündemine geldiği anda böyle görünmeyen bir liderle karşı karşıyayız. Seçildiği günden beri, yani tamamen uydurularak ortaya çıkartılan, bu saçma sapan Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk günden beri saçmalığı, kendine dar alan yaratacağı konusundaki bütün eleştirileri göz ardı eden Tayyip Erdoğan gelip tıkandığı noktada artık etrafındakileri feda etmekten çekinmeyecek. Bunun başka yöntemi yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer insan verilmezse etrafından bütün söylem Erdoğan'a yönelecek. Yani bugüne kadar yaptığı, yani bugüne kadar söylediği, yani bugüne kadar toplumu bir şekilde bu doğrultu üzerinde gideceksiniz diyerek ikna etmese de zorladığı şeylerin tamamı heba alma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu öyle bir şey ki, şimdi yavaş yavaş, aslında biz bunu 2 hafta önce burada konuştuk. Ben tatile gitmeden 1 hafta önce, demek ki 3 hafta önce burada konuştuk. Hatırlıyor musunuz? Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı üzerinden yavaş yavaş satışlar başladı diye konuşmuştuk. Ama o zaman şu uyarıyı yapmıştık son 2 yıl içinde. AKP'nin göreve getirdiği bütün bürokratlar, hepiniz dikkat edin. Hepiniz dikkat edin. Bu saatten sonra yapılan, yapılması önemli değil ama ortaya çıkan her türlü alavere, dalavere sizin üstünüze kalacak. Bunun içine isterseniz tren katliamlarını koyun, isterseniz yapılan yolsuzlukları koyun, tekrarlanan, birine verilmek üzere yapılan, becerilemeyince tekrarlanarak yığılan ihaleleri konuşun, kamuya yapılan atamaları konuşun. Hepsi ama hepsi yapılan kişinin üzerinde bu saatten sonra, yapanın değil. Çünkü bunlar ortaya çıktıkça iktidarın gücü azalacak. Azaldı bugün gördüğümüz şey. Çok açık ve net bir cümle kurayım size. Erdoğan için bu saatten sonra vazgeçilemeyecek bir tek kişi var, Devlet Bahçeli. O da mecbur olunduğu için. Aslında eğer mecburiyet olmasa hiçbir şekilde Bahçeli'nin de taşınabilirliği söz konusu olmayacak ama Devlet Bey çok akıllı bir siyasetçi. Geçmişte 99'da hükümet krizinin yaşandığı o 57. hükümet döneminde de bu tavrını gösterdi zaten. Yani Türkiye'yi 2002-3 Kasım seçimlerine tarihini de belirleyen kişi olarak götürürken Bahçeli bunu biliyordu. Türkiye'nin son 20 yılına çok ağır bir şekilde damgasını vuran, iz bırakan liderlerden bir tanesi, belki en önemlisi Devlet Bahçeli. Çünkü bunları yaparak Türkiye'de siyasi sistemin hem kırılganlığını elinin altında tuttu, hem kırılganlığını elinin altında tuttu, bekletti istediği saate kadar onu, istediği zaman kullandı, hem de bir denge unsuru olarak aslında partisinin varlığını sürdürdü. Yani siyaseten baktığınız zaman Devlet Bahçeli kendi açısından başarılı bir siyasi liderlik sergiledi. Toplumsal anlamda mı? Alakası yok. Yani en son Cemal Enginyurt'un partiden kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi bunun örneklerinden bir tanesi. Çünkü Bahçeli'nin aslında partisinin temel kuruluş felsefesi ta 60'ların sonunda, yani MHP döneminde, o zamandan başlayan o çalışmaların içinde baktığınız zaman Türkiye'de özellikle sağ kesimin içinde yer alan ama okumamış kesimin oylarına daha fazla talip olan partilerden bir tanesi olduğu düşünülürse, o insanların mesela fındık konusundaki hassasiyetlerinin görmezden gelinmesi aklın alacağı bir şey değil sizce de, değil mi? Ama öyle. Gerekirse fındıktan para kazanan insanlar göz ardı edilebilir. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok bu saatten sonra. Aynı şey buğday üreticileri için de geçerli. Traktörü olmayan köylü için de geçerli. Sokakta işini yapıp sadece asgari ücretini almaya çalışan insan için de geçerli. Çünkü bu saatten sonra artık sadece dik tutulması gereken liderler sürecine giriyoruz biz. Altları, tabanları bir boşlukta sallanıyorlar. Aslında bunu baktığınız zaman görüyorsunuz. Pek çok siyasi parti için de geçerli. Mesela hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi kurultay yapacak biliyorsunuz. Siz şöyle siyasi tarih içinde bir düşünün bakalım. Bu yayının bütün izleyicilerine söylüyorum bunu. Partisinin liderinin aslında uyguladığı muhalefet sisteminin yanlışlığı bu kadar sık konuşulurken oy oranının arttığı başka bir dönem gördünüz mü? Doğruya doğru CHP'liler bunu kendi aralarında dillendirmiyor olabilirler ama burası yeri değil. Biz böyle konuşamayız. Bir gazeteci bakışı olamaz bu. Ben partili değilim. Hiçbir partinin üyesi değilim, destekçisi değilim. O zaman söyleyeceğimiz şey budur bizim. Partinin oy oranı eskiden olduğu gibi alternatifsizlikten falan yükseliyor değil. Gerçekten bu kez Türkiye yöneten insanların kötülüğü göründüğü için. Hem de bu öyle bir kötülük ki mesela gösteriyorsunuz, elinizle gösteriyorsunuz. Faruk Bildirici'nin yaptığı gibi Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin kamuda başka kurumlara atanarak maaş alıyor diye orada herkesin gözünün içine bakarak istifa ettiğini söylüyor. Sonra Halkbank Yönetim Kurulu'na atanıyor. Maaşına zam yapılıyor böyle olunca. Çünkü diğer taraftan alacağı para aslında 3000 lira daha az. 3000 lira deyip geçmeyin. Asgari ücretin üzerinde bir paradan bahsediyoruz. Kabaca %30 üzerinde. Bu sadece işin ekstrası. Ama şunu kimse unutmasın. Ne Ebu Bekir Şahin bu saatten sonra vazgeçilmezdir, ne de Numan Kurtulmuş mesela. Hiç kimsenin böyle bir rahatlığı yok. Numan Kurtulmuş demişken, Türkiye gencecik bir kadının ardından İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğini, geçerliliğini konuşurken mecliste dün tuhaf bir kavga yaşandı. Gördünüz mü bilmiyorum. HDP milletvekili Hüda Kaya'nın yaşanan bu cinayetin ardından sözlerini AKP'li kadın milletvekilleri özellikle. Bakın burası önemli. AKP'li kadın milletvekilleri grup başkan vekili Özlem Zengin önderliğinde keserek tecavüz hatırlatması yaptılar ona. Şaka gibi değil mi? Türkiye'de toplum defalarca bunu bas bas bağırdığı söylediği halde bugün İstanbul Sözleşmesi'ni konuşup ya böyle bir sözleşme kadının hayatını korurken nasıl aile düzenini bozar, nasıl böyle saçma sapan aptalca bir şey iddia edersiniz diye insanlar sorarken meclise getirilen bu. Oysa mesela Ensar Vakfı gibi saçma sapan yerlerde iki gündür burada konuştuğumuz hafta başında Barış Terkoğlu'nun o ağır acı ama son derece iyi yazısında anlattığı gibi mesela Fıkıh Der gibi bu iktidar tarafından desteklendiği gün gibi aşikar olan pek çok kuruluşta yaşanan bütün ahlaksızlıklar ortadayken mecliste konuşulan o. Bugün konuştuğumuz konudan bağımsız değil, emin olun. O bile liderin altında yaşanan çalkantıyı engellemek için, suları bir parça durultabilmek için yapılmış, atılmış adımlardan bir tanesi. Bas bas bağırıyor insanlar. Bas bas bağırıyorlar. Tecavüzün üstünün örtülmesinden söz ediliyor. Bu arada HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Bey'in aslında sözleri bu işin biraz da itirafı niteliğinde. 2019 yılının Ağustos ayında bunun öğrenildiğini, o günden bugüne kadar incelemesinin devam ettiğini söylüyor. Bu yayını izleyen HDP'li izleyiciler, size şu soruyu soracağım çok açık. 2019 yılının Ağustos ayından beri Adalet ve Kalkınma Partisi içinde. Herhangi bir milletvekiliyle ilgili böyle bir soruşturmanın devam ettiğini bilseniz, grup başkan vekili çıkıp, mesela Özlem Zengin ya da Kaytan Bey çıkıp bunu anlatsa ne derdiniz? Bağırırdınız değil mi? Ama dün kimse bağırmadı. Kimse bağırmadı. Bir yıldır devam eden bir sürece sessiz kalındığı görülüyor. Herkes için değil. Mesela Hüdakaya için uydurulan yalanlarda, aracı olup kadına susmasını anlattığı falan gibi yalanlarda söylenenlerden söz etmiyorum ben. Ama burada söylenen, burada yapılan hikaye bir yıldır devam eden bir süreç. Sizin içiniz alıyor mu bunu? Türkiye'de siyaset maalesef böyle gidiyor. Yani bu işin çok daha ağır, çok daha sert, çok daha uç boyutu. Doğrudur. Ama siyaset kendi içinde aralarında yaşanan şeylere karşı birbirlerine gece gibi olmayı tartışıyor. Bu sistemi uyguluyor sürekli. Karartılıyor. Her şey karartılıyor. Bu haber ortaya çıktığı zaman Bir Gün gazetesinin manşetini hatırlayın. Bu haberi verişini hatırlayın. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Türkiye büyük bir toplumsal uzlaşı dağılması yaşıyor şu anda. Herkes aslında çok daha rahat üzerinde anlaşabilecek, çok daha rahat konuşabilecek, çok daha basit şeyler söyleyebilecekken şu anda bu kavramlar üzerinde tartışmalar yaşıyor. 27 yaşında gencecik bir kadın, gencecik ya ve herkesin gördüğü şekilde, herkesin anladığı, anlattığı şekilde vahşice öldürülüyor. Toplum bunun üzerinden bile tartışabiliyor. Toplum bunun içindeki tartışma yürütürken o tartışmanın taraflarından bir tanesi kendi içinde ayrı bir tartışmaya daha dalıyor. Kadınların bunlardan kurtuluş reçetesi tartışılırken herkes kendi siyasi ideolojik bakışını yapıştırıyor bunun üzerine. Oradan tartışıyor. Mesela kadınların öz savunma hakkı çıkıyor ortaya. Bu tartışılıyor. Ama asıl yaşamın nasıl yüceltilebileceği tartışması göz ardı ediliyor. Oysa o çok daha kolay bir tartışma. Biz onu öncelersek altını doldurmak çok daha kolay olacak. Tartışmalar bu kadar dağılmışken İktidar demeyelim buna. Erdoğan'ın bundan yararlanmayı düşünmemesi tuhaf olur. Yani o da yararlanıyor zaten. Bunu yapıyor ve bu tartışmaların içinde dün sabah söyleme gerekçem buydu. Bugün mutlaka ama mutlaka Pınar Gültekin'le ilgili konuşacak. Ama bakın İstanbul Sözleşmesi hatırlatmayacak. Çünkü gazetelerde de yoktu diyerek. Aynı şeyi yaptı. Bu cinayetin işleyenlerin sonuna kadar takipçisi olacağız ifadesi kullandı. Dün sabah söylediğimi tekrarlayayım. Siz takipçisi falan olamazsınız. Siz engellemekle yükümlüsünüz. Sizin göreviniz o. Bakın anayasa sizden rica etmiyor bunu. 104. maddesinde size bir görev tanımlıyor. Bunu yapacaksın diyor. Yapıyor musunuz? Hayır. Yapıyor olsanız biz bugün %1400'lük kadın cinayeti, erkek cinayeti daha doğrusu, erkeklerin işlediği cinayet sayısı artışını konuşuyor olur muyduk? %1400 diyorum ya. Son 20 yıl şöyle hızlıca tarandığı zaman artık binlerle ifade edilen kadın ölümlerinden söz ediyoruz. Biz şu anda Türkiye'de her gün ortalama bir kadının öldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Her gün ortalama bir kadın. Ve Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan mesajlara bakın. Herkesin bu konuyla ilgili bir yaşanmışlığı var ya, herkesin bir hikayesi var. Kimi sucu geldiği zaman açık bıraktığı kapının kapanmasıyla bayılacak hale gelmesinden, rüzgar tarafından kapandığını anladıktan sonra rahatladığından söz ediyor. Kimi yol üzerinde giderken akşam üzeri ya da akşam hava biraz kararmışken yaşadığı bir tedirginlikten, ama herkesin bir hikayesi var. Türkiye'de son 20 yıldır kim iktidarda? O zaman biz kime söyleyeceğiz bunu? Bakın burayı kaybediyoruz biz. Bu çok önemli. Hani burada ısrarla 1,5 senedir bizi birleştirecek olan tek bir çatı var. O da demokrasi diye anlatmaya çalışıyorum ya. Burada bir takım farklılıklarımızın göz ardı edilmesi gerek değil artık. Kaçınılmaz şart haline geldi. İnsanlar ısrarla bunu görmezden geliyorlar. Hayır, bizi birleştirecek şey demokrasiye olan inancımız olmak zorunda. Kalan farklılıklarımız Türkiye'nin farklılıkları. Yani bizim her yayının sonunda o toparlama cümlelerinde kullandığımız gibi bizim zenginliğimiz aslında onlar. Hepsi herkesin kabul ettiği, edebileceği şeyler mi? Elbette değil. Elbette bu farklılıkların bazıları son derece rahatsız edici ama üzerinde konuşulamayacak şeyler değil. Oysa bugün biz konuşma yeteneğimizi kaybetmek üzereyiz. Getirilen pek çok şey, yasal düzenlemeler, baroların susturulması, sosyal medya üzerinde yapılan baskı düzenlemeleri, kadınlara yönelik şiddet eylemlerinin artmasına rağmen sadece sağda solda abuk sabuk cümleler kurularak bir şeyler yaşanması insanların hayatını kaydırıyor. Ama insanlar ne yapıyor sorusu ortada duruyor. Kusura bakmayın, bu sorunun ısrarla tekrarlanması lazım. Hani hep söylüyorum ya, 5 yıldır burada defalarca duydunuz bu sözü. Ama duymak zorundasınız. Evet, bizim hayata bakışımız, siyasi anlayışımız, insani yaklaşımımız çok farklıydı taban tabana. Ama Süleyman Demirel, merhum Cumhurbaşkanı'nın bu sözü doğruydu. Hayat hakkın mücadelen kadar güzel kardeşim. Korkun kadar değil. Çünkü aslında öyle de alınabilir. Hayatını eğer korkuyla sınırlayacak olursan bugün yaşadıklarının çok daha ağırına hazır ol. Önümüzdeki dönem bu sürecin çok hızlandığı bir dönem olacak. Parti içinde tasfiyeler başlayacak. Bakın mesela şu dakika artık AKP'de kabine revizyonunun da çok hızlı yaşanabileceği bir sürece işaret ediyor. Çünkü birilerinin geçmişte siyaseten parti dışına taşmamaları, oralara akmamaları için küskünler hareketleri kullanırken bugün ondan bahsedilmiyor artık. Bugün bir yenileşme, yeni kurban aranma dönemleri. Artık oraya o koltuklara oturtulacak insanlar için emin olun bunlar ihsan falan değil. Gerçekten değil. Eskiden milletvekilleriyle milletvekillerinin içinden bakan olanlar arasında şöyle bir sohbet olurdu mecliste. Yeni dönemde bu hala konuşuluyor mu bilmiyorum ama insanlar şöyle çok farklı şeyler bekler. Milletvekili olduktan sonra, çoğunuz belki de öyle biliyorsunuz, bakan olduktan sonra milletvekilliğinden hayatının çok değişeceği, işte maaşının artacağı falan. Çok ciddi bir artış olmaz, hatta o kadarlık bir şey olur ama bunun ötesinde mesela bakanla başbakan arasında da maaş farkı yoktur. Oysa orada bir statüden bahsedilir. Yani o yükselme kişiler için, hele hele siyasi kariyer planlayan, tasarlayan, yıllarca bunun için uğraşmış, emek vermiş insanlar için bu anlamıyla önemlidir. Oysa şu anda aranılanlar kurbanlar. Yani oraya o koltuklara oturtulacak insanlar bir kere şahsiyetlerini kenara koyduklarını kamuoyu önünde açıkça deklare etmek zorunluluğunu kabul etmiş olacaklar. Örnek Tarım Bakanı, fındık fiyatını boşuna benden beklemeyin, Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak demek toplumda en basit hayati işlevlerini yerine getirecek. Yani kalkıp yürüyebilecek insanlar tarafından yo artık senin şahsiyetin yok mu diye değerlendirildi. Doğru değil mi? O zaman siz açıkça istendiği zaman bunu yapmak zorundasınız. Hatta bu saatten sonra istenmeye de çok gerek kalmayabilir. İhtiyaç duyulduğunu anladığınız anda kendiliğinden yapmak zorundasınız bunu. Türk Dil Kurumu Başkanı dün istifa etti. Türk Dil Kurumu Başkanı dün istifa etmeden 2 gün önce demişti ki eğer Sayın Cumhurbaşkanı isterse gereğini yerine getiririm. Bakın, eğer Sayın Cumhurbaşkanı isterse gereğini yerine getiririm. Bu cümle Türkçe çözümlemesini yaptığınız zaman kendi içinde çok saçma. Çünkü gereğinden bahsediliyor. Demek ki biliniyor. Türk Dil Kurumu'nun başında olan insan bunu yapıyorsa anlamında biliyor olmalı, değil mi? Yani ortada zaten yapılması gereken bir şey var. Ama o söylemeden yapmam demek bu cümle. Türk Dil Kurumu dedim, özür dilerim, Tarih Kurumu. O zaman buna tersten bakalım. Yani siz gereği olup olmadığını tartışmaksızın gelen bir talimatla oturduğunuz koltuktan diye alınabilirsiniz. Geçmişte bakan değişimlerinde bu tarz kabine revizyonlarının içinde mutlaka şöyle bir denge sağlanmaya çalışılırdı. İnsanların arkalarında parti bağlantısının dışında oy verenlerle ilişkisi olduğu için onları o görevlerden almak biraz zorlardı. Şimdi gerek yok. Meclisle bağlantının kesilmesi aslında bakanlığın şahsiyetini de yok etti. Siz orada sıradan bir bürokratın yarım tık üzerindesiniz sadece. Ama sıradan bürokratın şöyle bir rahatlığı var. O, Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın yaptığı gibi gerekirse bu cümleyi yapmadan mesela çat diye istifayı basıp emeklilik dilekçesini verilip ayrılabilir. Siz yapamazsınız. Yapamazsınız. Bakın, bu kadar iddialı söylüyorum. Şu anda kabinede hiç kimse özgür iradesiyle istifa falan edemez. Geçmişte de böyleydi. Size 2003 yılından bir olay anlattım, hatırlıyor musunuz? Hem de kabine içinde çok ağırlığı olan Erdoğan'ın abi diye hitap ettiği Kemal Ulaktan'dan bahsederek. Benim de şahit olduğum bir düzlemde istifasını sundu. İstifa yok dedi Tayyip Erdoğan. İstifa etmek değil, siz yapacaksınız bu işi. Bugün şahsiyet çok daha fazla yok edilmiş durumda. Ve iş artık öyle bir noktaya geldi ki Erdoğan'ın iki dudağının arasında hayatla ölüm arasında seçim yapılacak gladyatörlere döndü bu insanlar. Üstelik kof gladyatörler. Çünkü mesleki verimliliklerine baktığınız zaman, yani bugün işgal ettiği alanlara baktığınız zaman hiç kimsenin öne çıkacak bir şey yapmadığını görüyorsunuz. Hayatımızda değişiklik yaratacak bir şey yok ortada. Mesela Türkiye'de Sağlık Bakanı ile ilgili gerçekten hoş bir bakış var. hoş bir bakış var. Yani insanlar en azından bizden biri saklamıyor, erken tedbir aldı falan diye çok rahat rahat iyimser yaklaşırken kendine, son dönemde yaşananlarla Sağlık Bakanlığı'nın içinde bugün uygulanan testlerin güvenlik oranları konuşulmaya başlandığı anda Medyascope'un haberiyle birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan gördüğünüz takır takır istifalar başladı. Niye gidiyor insanlar? Sonuçta bu insanlar devlet memuru değil mi? Yani biri kendisini görevden almadığı sürece takır takır o maaşı almayacak mı? Alacak. Ama dışarıda bekleyenler var. Birileri gidecek ki birileri o koltuğa oturacak. Çünkü artık birinci halka, ikinci halka tamamen koptu ama birinci halkanın bile doyurulabilmesi son derece zor. Pasta çok küçüldü. Artık Türkiye'nin dereleri, dağları, ovaları, denizleri, Tokyo arazileri tamamı satılmış durumda. Fabrikaları, tersaneleri, havaalanları hepsi gözden çıkartılmış durumda ama yetmiyor. Şu anda Erdoğan kendi geleceğini sağlayabilmek için yarattığı canavarı besleyebilmek zorunda ama artık öyle bir gıda maddesi yok elinde. Ne vereceğini o da bilmiyor emin olun. Onun da anlatabileceği bir şey yok. O yüzden bu saatten sonra hep beraber tek bir kişiyi kurtarmaya yönelecekler. Bu saatten sonra görevden alınanlar, gidenler, gelenler, bunları çok sıkça görebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanı dahil olmak üzere bakın bu. Hepsi, herkes anında değişebilir, herkes gidebilir. Bu saatten sonra çünkü kurtarılacak kişi bir tane, sadece bir tane. Kalanlarının hiçbir önemi yok. Çünkü bugün sistemin devamlılığından söz edenler attıkları taklalarla o kişiyi korumaya çalışıyorlar. Bugün yayının ikinci bölümünde size anlatmam gereken bir haberi, bir yazıyı birinci bölümde paylaşacağım. Çünkü tam da şu konuştuğumuz şeyleri ortaya çıkartıp üstelik son derece açık yüreklilikte geçmişte de yaptığı bilindiği için gönül rahatlığıyla rahat rahat yapan, geçmişte Özal'a aynı taklayı atan, Demirel'e aynı taklayı atan, hiç kimse için böyle bir beis taşımayan, genel anlamıyla kendisinin güçle bir biat ilişkisi olduğunu bildiğimiz Mehmet Barlas, Sabah gazetesinin başyazarı, bugün bir yazı yazmış. Emin olun tarihe geçecek bir şans yazı bu. Yazının başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı Türkiye için heba edilmemesi gereken bir şanstır. Lütfen dikkatli dinleyin. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yıl bilançosunu seslendirirken birbirinden çok farklı siyasi görüş sahibi arkadaşlarım onu dikkatle dinliyorlardı. Hadi canım, bir sürü arkadaşınız var sizin, hepsi de birbirinden farklı görüşte, bir araya mı topladınız onları? Çok inandırıcı. Cumhurbaşkanının konuşması bittikten sonra biz dinleyiciler bir araya geldik. Hadi konuşma bitti, şimdi oturalım değerlendirme safhasına geçelim. Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Lütfen dikkat. Hepimiz hayranlığımızı ve minnetimizi seslendirmekte yarışıyorduk. Bazılarımız ne yapıp yapmalı ve Erdoğan'ın 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanı olarak kalması sağlanmalı şeklinde açıklıyorduk düşüncemizi. Yetmez. Bugüne kadar yapılanlar yetmez. 2023 sonrası da. Kuşkusuz Erdoğan'ın burada kendini örnek aldığı bir takım liderler var. Mesela Putin'in bu konuda yaptıkları eminim Erdoğan'ın dişlerini kamaştırıyor. Hoşuna gidiyor o. Yani araya iki dönemin sonrasına bir Medvedev atıp, hani domatesin yanına defne yaprağı takmak gibi bir Medvedev atıp ondan sonra iki dönem daha çakıp devam etmesi gibi formüller. Ama Erdoğan için bu geçerli olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü araya biri girdiği anda Abdullah Gül'le yaşanan şey yaşanır. Yani Erdoğan bu sürekliliği kısacık bir inkitaya, bir boşluğa, aralığa, ertelemeye bağlayacak durumda kalırsa tekrarını sağlaması imkansız. İmkansız, böyle bir şey olamaz. O zaman bu insanlara yazdırılmak zorunda. Devam. Bu saatten sonra da devam. Gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan sade siyaset için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığı ve dirliği açısından da bir şanstır. Gülmeyin. Mehmet Barlas yazıyor bunları. Geçmişte benzer yazıları Turgut Özal'a yazan, Demirel'e yazan Mehmet Barlas yazıyor. Yazıyor, yazar zaten normalde de. Kafasına koyduğu hedeflere mutlaka ulaşmakta, hayal bile edilemeyen projeleri gerçekleştirmekte, ayrıca dünya sahnesindeki diğer aktörlerle hiç kompleksiz eşit ilişkiler kurmaktadır. Allah Allah. Bir gün önceki Angela Merkel görüşmesi ne? Mesela bu eşit ilişki nasıl bir eşit ilişki ki Deniz Yücel'in avukatına tutukluluğunun devam edeceği bildirildikten, o müvekkiline bunu söyledikten 6 saat sonra hazır bekletilen bir uçakla Deniz Yücel hapishaneden çıkartılıp Almanya'ya yollanıyor. Ray Brunson'ı unuttunuz mu? Biz tuhaf bir adamın Türkiye'yi tehdidiyle uyandık bir gün. Şöyle diyordu Donald Trump. Ekonomini yerle bir ederim. Hatırlıyor musunuz? Eğer Ray Brunson bırakılmazsa. Tesadüfe bakın ki o ana kadar hani pek çok şey söylenen, bunlar bu tehditlere boyun eğmeyiz, kırmızı çizgimiz zatsut denilen şey bir anda lap diye fırladı gitti. Üstüne bir de adamın şovuna şahit olduk. Oval Ofis'i aldı, kendisini taksis etmesini istedi orada. Brunson'la bir şov daha yapıldı orada. Ama sorarsanız Mehmet Barlas'a eşit ilişkiden bahsediyor. Nasıl bir eşit ilişki? Demokrasinin temeli de budur. Demokrasi eşitler arası birinciyi önceler. Yani sizin bir yarışa girmeniz değildir orada önemli olan. Eşitlerin yarışmasıdır. Oysa biz biliyoruz ki bu son yapılan seçimlerin hiçbirinde devlet olanaklarını kullanmaktan imtina etmedi Erdoğan. Yani bu isterse partisi için bazı olanakların kullanılması olsun ama daha önemlisi rakiplerinin ellerinden olanakların alınması olsun hiçbirinden imtina etmedi. Hepsini dibine kadar harcadı. Nasıl bir eşitliktir bu? Soruyorum size. Siz böyle bir eşitlik görüyor musunuz? Heh, artık Erdoğan'ın kendi partilisi de görmüyor. O nedenle bu saatten sonra bunu yapmayan herkes gidecek. Herkes gidecek. Mehmet Barlas'ın söylemediği, bu söylediği sözler var ya, onları söylemeyenlerin tamamı gidecek. Yani Tarım Bakanı'nın, Bekir Pakdemirli'nin çıkışını küçümsemeyin. O işe uyandı. Hemen önden söylüyor. Zaman zaman bazı bürokratların çıkışlarını önemseyin. Bunlar biliyorlar. Çünkü artık biadın çok farklı bir boyutuna geldik biz. Bu saatten sonra süreç son derece hızlandı. Öyle az buz falan değil. Gerçekten dört nala gidiyor süreç. Bu öyle bir dört nala gidiş ki artık işin içinde nasıl olacağı, nasıl gideceği bilinmesine rağmen bu saatten sonra ne olacağı bilinmiyor. İş böyle olunca, durum bu hale gelince de biz bu tarz yazıları çok göreceğiz. Ama AKP içinde kırılmalar kaçınılmaz. 2017 yılının Aralık ayında, bugün bizim için önemli bir gün. Önemli ve acı bir gün aynı zamanda. Bu yayının en iyi izleyicilerinden, en iyi eleştirmenlerinden, sabahları özellikle Takvim Gazetesi'nin emekli haberleriyle ilgili yalanlarını okurken en çok gülüştüğümüz insanlardan bir tanesi Vehbi Bey'i benim kendisine taktığım ve onun da büyük bir alicenaplıkla kabul ettiği ifadeyle Emekli İş Adamları Derneği Başkanı sevgili Vehbi Dilek sizi kaybettik. Vehbi Bey uzunca bir süredir rahatsızdı. Epeyce uzun bir süredir rahatsızdı. Ve bu rahatsızlığı aslına bakarsanız onun çok duyulmasını istemediği bir rahatsızlıktı. Kendisi son 5 ayda özellikle evinden çıkamadığı için bu pandemi koşulları nedeniyle biz bu ayın 5'inde en son dün akşam baktım. 5'inde 5 Temmuz günü yazışmışız. Ve artık çok sıkıldım evde diye yazmış bana. En büyük sıkıntım bu ama mutlaka iyileşeceğim. Çok hızla düzeliyorum. İyileşeceğim ve ondan sonrasında biraz daha rahat olacak her şey diye böyle bir umudu vardı. Ben 2017 yılının Aralık ayında, tam tarihini hatırlamıyorum ama Aralık ayında, aslında 29 Ekim'de başlamıştı o tartışma. O dönemde Türkiye'de rejimi destekleyen, rejimin yücelmesini destekleyen, devletin yürümesini destekleyen insanlar olduğu gibi hainlerin de her dönem olduğunu anlatıp tam da o dönemde Diyanet İşleri tartışmalarının içinde Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin başlamasında o mücadeleyi engellemek için her türlü pisliği yapan aşağılık, o dönemin aşağılık Şeyhülislam'ı Dürrizade'den bahsetmişken kendisi yayından sonra bana bir mail attı. Dedi ki, bu konuya ilişkin bir kitap var biliyor musunuz? Bilmiyorum dedim, hakikaten bilmiyorum. İlhami Soysal'ın yazdığı bir kitap var dedi. Kurtuluş Savaşı'nda İşbirlikçiler kitabı. Ben de o kitaptan bir tane daha olacak, ben size yollayayım. Kitabı yolladı bana. Şu, Kurtuluş Savaşı'nda İşbirlikçiler. İçine çok da zarif bir yılbaşı kartı koymuştu. Orada böyle sağ olsun mesajlarını da iletmişti. Ben de üzerine not almışım. Vehbi Bey'in armağanı Aralık 2017 diye. Son dönemde özellikle İstanbul'da Beyoğlu'nda çektiği fotoğraflarını sosyal medyada sergiliyordu. Ve dün akşam üzere, aslında hastalığıyla da alakalı ama geçirdiği bir mide kanaması sonucunda aniden, aslında her şey çok iyi giderken hayatını kaybetti. Rahmet diliyorum kendisine. Yattığı yer incitmesin. hakikaten çok önemli, çok özel bir insandı. Bizim için de çok özel bir insandı. Hani o şu geyiğe girmeyeceğim ben. Hani biz sette çok eğlendik çekerken, aile gibiyiz falan. Ama bizimki öyle değil. Bizimki zaten birlikte yapılan bir iş. İmeceyle yürüyen bir iş. Vehbi Bey o imeceyi en çok sürükleyenlerden bir tanesiydi. Emeklilik haliyle dalga geçmek. Bunun üzerinde tek tek konuşmak. Zaman zaman benim buradan ona sataşmalarım. Hani biberin fiyatını yükseltmeyin. Söyleyin şu emeklilere. En azından borsaya girmesinler. Dağıttılar ortalığı falan diye. Zaman zaman çok gülüşürdük. Nurlar içinde yatsın. Artık gülüşemeyeceğiz. Ama eminim, ben çok eminim ki Vehbi Bey bir yerlerden bizi izleyecek. Aynı kahkahaları atacak muhtemelen. Her yalanı ifade ettiğimiz zaman, her o noktaya geldiği zaman yayın, bir şekilde Vehbi Dileksiz de bu yayınları görecek, bilecek ve muhtemeldir ki yayınlarımıza gülmeye, katılmaya devam edecek. Bugünkü yayınımız Vehbi Dileksiz'in, Vehbi Bey'in, Emekli İş Adamları Derneği Başkanı Vehbi Dileksiz'in aziz hatırasına ithaf edilmiştir. Nur içinde yatsın. Bugün Şişli Camii'nden öğle namazının ardından kaldırılacak ama pandemi koşulları nedeniyle orada bir sıkıntı olabileceği söyleniyor. Ben de duyurmuş olayım. Sağ olsun, iyi ki vardı, iyi ki katıldı yayınlarımıza, iyi ki renklendirdi hem hayatımızı hem bu yayınları. Sağ olsun, var olsun, nur içinde yatsın. Bugünkü yayın onun aziz hatırası içindir. Bir saat sonra görüşürüz.